Ayrım 11, Peygamberden Sonra, Leslie Hazelton, sayfa 99. Halifeye hem de camide saldırmak, ona taşlar atarak bayıltmak korkunç bir şeydi. Marva'nın dediği gibi en sert karşılığı hak eden tam bir isyandı bu. Fakat taşlanarak yere düşen ve kısa bir baygınlık geçiren Osman kendine gelirken güç kullanılmaması için emir verdi. Ne kadar günahkar olsa da inançlı bir Müslüman olduğunu ve hiçbir Müslüman kanı dökülmeyeceğini söyledi. Ama her şeye rağmen istifa etmemekte de kararlıydı. Belki neler olduğunu tam olarak anlamamış, belki de Hazreti Muhammed'in değil Allah'ın vekili olduğuna inanmıştı. Tahtı bırakmaya hakkı olmadığını söyledi. Bana Allah'ın giydirdiği kıyafeti çıkaramam diye konuştu ve böylece kendi ölüm emrini de vermiş oldu. Soru bu ölüm emrini kimin yerine getireceğiydi. Çünkü gerçekten vardı böyle bir emir. Gizli mektup denen yazılı emir, bir krizin başladığı ve sorunların çözümü olanaksız hale geldiği zaman bulunabilmesi için bir yerde saklanıyordu. Osman camide taşlandıktan sonra çok sarsıldı. Her şeyi berbat ettiğini ve cezasını çektiğini kabul etti. Sonunda asilerin taleplerini kabul etmeye karar verdi. En tartışmalı iki valisini, Kufa'da üvey kardeşi valide ve Mısır'daki Fustat garnizon şehri valisi kayınbiraderini görevden aldı. Ve Hazreti Ali'nin üvey oğlu Muhammed Ebu Bekir'i Mısır valisi olarak atadı. Ayrıca samimiyetinden kimsenin kuşku duymaması için Hazreti Ali de onun kişisel garantörü olacaktı. Medine halkı böylece rahat bir nefes aldı. Kriz atlatılmış, adalet yerini bulmuştu. Hazreti Ali'nin garanti vermesi üzerine asi askerler kampı toplayıp garnizonlarına dönmek üzere yola çıktılar. Genç Ebu Bekir ve askerleri Mısır'a doğru yola çıktıktan 3 gün sonra arkalarından hızla gelen ve onları geçip gitmek ister gibi görünen bir atlıyı durdurmasalardı her şey yolunda gidecekti. Atlı ulağı durdurup sorguladılar ve halifenin emriyle yola çıktığını öğrenince atın eyerindeki çantaları aradılar. Çantalarda profesyonel katiplerin kullandığı türden büyük, sarı pirinç bir mürekkep hokkası, mürekkep tozu ve mürekkep hazırlama şişeleri, parşömenler, kuş tüyü kalemler, bıçaklar ve mühürler buldular. Bir çantanın gizli bölmesinde Osman'ın mührünü taşıyan ve görevden aldım dediği Mısır valisi kayınbiraderine yazılmış bir mektup vardı. Mektupta geri dönen asilerin bütün liderlerinin hemen tutuklanması yazılmıştı. Liderlerin önce saçları ve sakalları kesilip tıraş edilecek, o devirde erkekler uzun saçları ve sakallarıyla övünürler ve onları kesmek büyük ceza sayılırdı ve sonra hepsi 100 kırbaç vurularak cezalandırılacaktı. Kırbaçlandıktan sonra sağ kalanlar hapse atılacaktı. Başka bir şeye ihtiyaç var mıydı? İkili oynamanın kanıtı ellerinde olan asiler geriye döndüler. 3 gün sonra yine Medine'deydiler ve bu kez şehir dışında kamp kurmadılar. Anlaşma zemini aramaya bile gerek duymadan sarayı kuşattılar. Mektup kesin olarak Osman'ın mührünü taşıyordu. Osman mührü görünce kendisine ait olduğunu kabul etti ama mektup konusunda hiçbir şey bilmiyordu. Üzerine yemin etti bunun. Hiç kimse onun doğru söyleyip söylemediğini bilemiyordu. Bazıları onun yalan söylediğine inanırken, bazıları da bu oyunda Marva'nın parmağı olduğunu, hatta mektubu onun yazdığını söylüyorlardı. Bazılarına göre ise mektubu kimin yazdığı hiç önemli değildi. Mektupta halife mührü vardı ve eğer o mühür ondan habersiz kullanılmışsa, Osman'ın halife tahtında oturmaya hakkı yoktu. Sonunda birileri bunu Hazreti Ali'nin bile yapmış olabileceğini söyledi. Osman'ı düşürmek için atlının yakalanacağını bilerek yapmıştı Hazreti Ali bunu. Ama bu rivayetin Marvan tarafından yayıldığını söyleyenler de oldu. Bu olayda her türlü komplo teorisine yer var gibi görünüyordu. Ama kesin olan bir şey vardı. O gizli mektup Osman'ın sonu oldu. Asiler en azından önce kan dökmeyi düşünmediler çünkü sarayı sadece kuşatmakla yetindiler. Bazıları halifeye karşı cihat çağrısında bulundu. Ama onlar bile yüzyıllar boyunca İslam tarihini kirletecek ve bugün bile bu kirlenmeyi sürdürecek olan bir katliamdan kaçındılar. Halifeyi öldürmek bir yana, Müslümanın Müslümanı öldürmesi fikri bile korkunç bir şeydi. Onlar Osman'ın tahtı terk etmesini istiyor ama o da buna asla yanaşmıyordu. Artık görüşme zemini de kalmamıştı. Hazreti Ali elinden geleni yapmıştı ama gizli mektup onun garantörlüğünü de hiçe saymıştı ve o da askerler gibi aldatıldığını biliyordu artık. Şiddete başvurulacağını biliyordu ve hatta artık 20'li yaşlarda olan oğulları Hasan ve Hüseyin'i de saraya muhafız olarak gönderdi. Ama Osman inadına devam ettiği sürece o da bir şey yapamayacaktı. Ondan sonraki günlerini camide ibadet ederek, dua ederek geçirmeye başladı. Ayşe de aynı şeyi yapmak istemiş olabilir ve kendine göre o da bunu yaptı. Halkı o bunak dediği Osman'a karşı kışkırtmak için başka bir şey yapamazdı. Ama ortalığın bu kadar karışabileceğini de düşünmemişti. Osman'ın aklını başına getirmek için Hazreti Muhammed'in mestini kullanmıştı. Ama adam şimdi aklını tamamen yitirmiş gibiydi. O gizli mektubu nasıl bilebilirdi Ayşe? İşler nasıl bu hale gelmiş ve onu da Hazreti Ali'nin müttefiki yapmıştı? Şimdi üvey kardeşi sarayı kuşatmıştı. Ayşe artık ne onu ne de halifeyi koruyabilirdi. Her şey daha kötüye giderken Ayşe bir çıkış yolu aradı. Sorunlar, sadakatler kör düğüm olmuştu. Ayşe etrafına Mekke'ye hacca gidebileceğini söyledi. Gerçi hac zamanı değildi ama o da her isteyenin yaptığı gibi umreye gidebilirdi. Marvan Ayşe'nin planını öğrenince tehlikeyi sezdi. Asiler Ayşe'nin bu şekilde şehrinden ayrıldığını görünce onun kendilerine engel olmak istemediğini, onları sessizce desteklediğini anlayacaklardı. Marvan bir gece karanlıkta gizlice saraydan çıktı. Ayşe'nin evine gitti ve ona şehirden ayrılamayacağını söyledi. Konuşmaları ve yazdığı mektuplarla sorunların büyümesinde Ayşe'nin de katkısı olmuştu. Ve şimdi şehirde kalıp onlara yardımcı olması gerekiyordu. Osman ona asileri ve Iraklı sersemleri koruduğu için kızmışsa bile hata etmişti. Sorunlar daha da büyümeden Ayşe'nin yardımına ihtiyaçları vardı. Ama Ayşe'yi ikna etmek için çok geçti artık. Birkaç hafta önce olsaydı halifenin sağ kolunun kendisine ricada bulunmasından zevk alabilirdi Ayşe. Müminlerin anasına saygı duymayı yeni öğrendiği için onunla alay edebilir, iğneli konuşabilir ve durumu lehine çevirmenin bir yolunu bulabilirdi. Ama bu durumda olumlu bir davranışta bulunmak için vakit çok geçti. Marvan ondan destek alamayacağını anlayınca ülkeyi ateşe verdikten sonra kaçıyorsun diyerek suçladı. Ama Ayşe hiç umursamadı onu. Ayşe Allah için söylüyorum, sen ve işlerini sana bırakan o kuzeninin ayaklarınıza birer değirmen taşı bağlanmış olsa ikinizi de denize atardım diye konuştu. Sonra da Mekke'ye gitmek üzere yola çıktı. Olayların sonu bir rivayetle başladı. Asiler arasında yayılan söylentiye göre Suriye valisi kuşatılmış olan halifeye yardım için bir ordu göndermişti. Fakat destek kuvvet gelmedi ve Suriye valisinin böyle bir talep alıp almadığı ya da aldığı halde kendisine göre nedenlerle mi umursamadığı bilinmiyordu. Her halükarda artık önemi yoktu bunun. Her zaman olduğu gibi Suriye ordusu hakkında çıkan rivayet bu kez de işi bitirdi. İlk kayıp Hazreti Muhammed'in en saygın ilk dostlarından biri oldu. Sakat adam koltuk değneklerine dayanarak kuşatma hattının önünde durdu ve bağırarak Osman'dan balkona çıkmasını ve tahtı terk ettiğini açıklamasını istedi. Fakat Marvan'ın bir adamı ortaya çıkarak beyaz saçlı yaşlı adama bir taş attı ve başına isabet eden taş öldürdü adamı. Taş atan kişi daha sonra Allah biliyor ya, halk savaşını ben başlattım diyerek övündü. Onun bu taşı kendiliğinden mi yoksa Marvan'ın emriyle mi attığı hiçbir zaman öğrenilemedi. Bu saldırıya saray günü denecekti ama karmaşa ancak bir saat kadar sürdü. Saray korumalarının sayısı azdı ve Marvan'la Hazreti Ali'nin oğlu Hasan yaralanınca diğerleri kaçtılar. Muhammed Ebu Bekir emrinde bir grup asi sarayda üst kata çıkıp halifenin odasına girdiler. Orada sadece Osman ve Suriye doğumlu karısı Naila vardı. Savunmasız yaşlı halife yere oturmuş, bir parşömene yazılmış bir Kur'an suresini okuyordu. Yıllardan beri derlediği, onaylanmış bir bölümdü bu. Birkaç kişi ona yaklaşırken Osman, sanki kutsal kitap onu fanilerden koruyacakmış gibi sakin bir tavırla okumaya devam etti. Osman'ın bu umursamaz ve sanki kimse ona bir şey yapamazmış gibi davranışı genç Ebu Bekir'i daha çok kızdırdı. Ya da şiddet havası uzun zamandan beri devam ediyordu ve artık ondan kaçınılamazdı. Birinci halifenin oğlu Ebu Bekir, üçüncü halifeye saldıranların başındaydı. Kamasını yaşlı adamın alnına vurdu ve akan kanlar diğerlerine de işaret oldu. Diğerleri Osman'ın üzerine atıldılar ve onu birkaç kez bıçakladılar. Duvarlar, halı ve hatta Kur'an sayfası kan içinde kaldı. Hala Sünni ve Şii dindar Müslümanların hafızasından silinmeyen kara bir leke, korkunç bir görüntüydü bu. Ama asiler Osman'ın soluğu kesildikten sonra bile vurdular ona. Naila ölen kocasının bedeni üzerine kapandı. Kocasını kesip parçalamamaları için yalvardı. Ama sağ elinin bir kısmını kesen bir darbeyle onun kanı da kocasınınkine karıştı. Kadının acılar içinde bağırdığını ve her tarafın kanlar içinde kaldığını gören saldırganlar ancak o zaman durdular. Muhammed Ebu Bekir ilk saldırandı ama öldüren darbeyi vuran o olmadı. Onları kimlerin öldürdüğü de bilinmedi elbette. Fakat İslam'ın zihninden silinmeyecek olan soru bıçağı tutanın değil kimin yönlendirdiğiydi. Kim vardı bunun arkasında ya da kim yoktu? Bir Ümeyye'nin söylediğine göre Osman, Ayşe'nin kullandığı, Talha'nın bilediği ve Hazreti Ali'nin de zehirlediği bir kılıçla öldürülmüştü. Bazıları kılıcı çeken ve zehirleyenin Marvan olduğunu, bazıları da her şeyin takviye göndermeyen güçlü Suriye valisi Muaviye tarafından planlandığını söylediler. Kesin olarak söylenebilecek bir şey varsa o da üçüncü halifenin hem bilinen ve hem de bilinmeyen kişiler tarafından ve hem iyi hem de kötü niyetlerle öldürülmüş olduğuydu. Öldürüldüğü zaman Osman'ın üzerinde olan kanlı ve yırtılmış gömleği uzun süre yaşayacaktı. Saldırıdan sonra kim olduğu bilinmeyen bir kişi gömleği ve Naila'nın kesik parmaklarını aldı ve geriye kalanları güzelce sarıp hazırladı. Ertesi sabah Medine'de asilerin Hazreti Ali'yi yeni halife olarak seçtikleri haberi yayılırken küçük kederli bir kervan Şam'a doğru 700 millik bir yolculuğa başladı. Ve eğer torbalarından birinde o kanlı gömlek ve kesik parmaklar vardı. Onları oraya gönderen Suriye doğumlu Naila mıydı acaba yoksa Marvan mıydı? Ya da Hazreti Muhammed'in dulları arasında tek Ümeyye ve aynı zamanda Suriye valisi Muaviye'nin kız kardeşi olan Ümmü Habibe olabilir miydi? Hangisi olursa olsun amaç açıktı. O korkunç kalıntılar güçlü bir intikam çağrısı olacaktı. Kervan Şam'a vardığı zaman Muaviye o kanlı gömlekle parmakları Şam'ın büyük camisinde sergiledi ve onlar bir yıl kaldılar orada. Bir Suriyeli tarihçi gömlek her gün minbere kondu diye anlattı. Bazen üzerini kapıyorlar, bazen açıyorlardı. Ve Naila'nın parmakları da gömleğin kol yenlerine bağlanmıştı. İki parmak avucun bir kısmına bağlıydı. İki parmak dipten ve bir parmak da yandan kesilmişti. Onu görenler ağlıyor, Suriyeli askerler de Osman'ın katillerini ve onları durdurmaya çalışacak olanları öldürene kadar kadınlarla ilişki kurmayacaklarına ya da yatakta yatmayacaklarına yemin ediyorlardı. Osman Medine'de Ayşe'nin eski odasındaki Hazreti Muhammed ve diğerlerinin yanına değil, halk mezarlığına sessizce gömüldü. Yas tutan olduysa bile ortada görünmediler onlar. Medine halkı sevinçliydi. Asilerin önderliğinde yeni liderleri olarak Hazreti Ali'yi desteklediler. Başka kimseyi istemiyorlardı. Çoğunun görüşüne göre Hazreti Muhammed'in halife olması gereken kişi sonunda yerini bulmuştu. Ve bunun için çok uzun süre beklediğinden tahta çıkışı daha güzel oldu. 656 yılının 16 Haziran günü camiye ve avlusuna toplanan insanlar Hazreti Ali'ye bağlılık yemini ettiler. Toz ve diken yılları son bulmuştu artık. Sadece onun için değil, hepsi için bitmişti. Tozların ve dikenlerin o kadar kolayca yok olmayacağını nereden bileceklerdi ki? Hazreti Ali'nin ancak 5 yıl hüküm süreceğini kimse düşünmedi. Hazreti Ali halife unvanı almayı reddedince halk yeni müminler komutanını alkışladı. Hazreti Ali bu unvanın Ebu Bekir ve Ömer tarafından onurlandırıldığını ama Ümeyye'ler tarafından onarılamayacak kadar çürütüldüğünü söyledi. O imam yani cemaatin önünde duran kişi olmak istiyordu. İmam adı bir yandan camide namaz kıldıran din adamlarına verilen mütevazi bir addı. İmam diye yazılırdı ama büyük harfle imam diye yazıldığında tüm Müslümanların ruhani ve siyasi lideri anlamına geliyordu. Ve imamla halife arasına bir siyaset ve teoloji dünyası girecekti. Hazreti Ali, Hazreti Muhammed'den sonra hem Sünnilerin ve hem de Şiilerin kabul ettiği tek İslam lideri olmak istiyordu. Fakat Sünniler sonunda onu 4. halife olarak tanıyıp sayarlarken 4. ve son Raşidun doğru yönlendirilenler Şiiler ilk 3 halife gibi halifeliği de hiçbir zaman tanımak istemeyeceklerdi. Onlar için Hazreti Ali, Hazreti Muhammed'in ilk haklı halefiydi. Onun tarafından bilgi ve anlayışını oğullarına geçirecek gerçek ruhani lider olarak seçilmişti. Ve oğulları da bunu kendi oğullarına miras bırakacaklardı. Yani Hazreti Ali 12 imamın birincisiydi ve gerçek ehli beyt olarak Hazreti Muhammed'le onun kızı Fatıma'ya katılacaktı. Ama o Haziran günü Medine halkı Hazreti Ali'ye bağlılık yemini ederken hiç kimse henüz Sünni ve Şii karşıtlığını düşünmüyordu. Kollarını onunkine bitiştirip onun dostlarının kendi dostları, düşmanlarının kendi düşmanları olacağını söyleyerek Allah adına yemin ederken bölünmenin son bulduğunu düşündüler. Bundan sonra üzüntü, acı, kendini büyük görme, yolsuzluk, çürüme olmayacaktı. Ümeyye baskısı sona ermiş yeni bir dönem başlamıştı. Hazreti Ali'nin liderliğinde Hazreti Muhammed'in gerçek yoluna döneceklerdi. Fakat onlar bunu kutlarken davullar çalınır, çocuklar oynar ve kadınlar sevinç çığlıkları atarken Şam'da o kanlı gömlek ve kesik parmaklar yine cami minberine konmak üzereydi. Ve Ayşe de Mekke'de kendi yapacaklarını planlıyordu. 11. ayrımın sonu. Sayfa 106.